Ayrım 19.
Adaların hizasında uçarken denizin üstünde ve adalarda alev topları gördüler. Marmara Denizi'nin üzerinde ateş böcekleri doluşmuş gibiydi. Helikopterler kuzeye doğru yönlenmeye başlayınca artık kara onlardan fazla uzak değildi. Hava kuvvetlerinin saldırısı yeniden başlamıştı. Çok yükseklerde jet motorlarının izlerini görebiliyorlardı. Savaş uçakları onların saldırısını kolaylaştırmak için iş başındaydı. Jeffrey belli etmemeye çalışsa da ellerinin titremesini durduramadığı için bacaklarının arasına sıkıştırmıştı. Terleyen sırtı nedeniyle çantası daha da ağırlaşmış gibi geliyordu. Etrafına bakındı. İçeridekilerin durumu da pek farklı sayılmazdı. Askerlerden kimisi kulaklıklarından yayılan gürültülü rock müzikleri dinliyor, kimisi dua ediyor, kimisi de hiçbir tepki göstermeden bir robot gibi yerinde duruyordu. Birazdan olacaklar hakkındaki görüşlerinin aynı olduğu gözlerindeki ifadelerden anlaşılabilirdi. Korku birinci faktördü. Belirsizlik ve biraz sonra gerçekleşecek olayın büyüklüğü konusunda şoka girmelerini önleyecek hazırlığa sahip olup olmadıklarının karanlıkta olması. Gökyüzünde kıvılcımlar gibi dolanan mermileri gördüklerinde her şeyin çok yaklaştığını anladılar. Helikopterlerinin yöneldiği alanda halen silah ışıltıları görülebiliyordu. Yeşilköy'e yaklaşıyorlardı ve inecekleri yer tam olarak güvenli sayılmazdı. Koskoca bir şehrin ortasına iniyorlardı. Bu ne kadar güvenli olabilirdi ki? Zaten izli mermilerin yavaş yavaş onlara doğru gelmeye başladığını görmüşlerdi. Birkaç mermi helikoptere çarpmıştı ama etkili olmamıştı. Başkan büyük bir dikkatle masasının üzerinde duran konsollardaki anahtarları çevirerek Türkiye'deki birliklerden gelen iletişim kanallarındaki konuşmaları dinleyebiliyordu. Kendisi için özel seçilen bazı telsizlerin ilettiği her şey hemen onun önündeki konsola ulaşıyordu. Ve o istediği kanala geçerek bu konuşmaları dinliyor ve artık son aşamasına giren savaşı neredeyse içindeymiş gibi izleyebiliyordu. Genelkurmay Başkanı Howard Strike'la başkanın kullandığına benzer bir konsoldan iletişim kuruyordu. Ama onun sahip olduğu sistemler daha fazlaydı. Eş zamanlı olarak bazı birliklerin ilerleyişini dahi takip edebiliyor ve yapılan hedeflemeleri bile bilgisayar ekranında görebiliyordu. Howard, burada askerler sürekli bağırıyor ve ben bu kahrolası sistemi kullanmayı doğru dürüst öğrenemedim. Bana neler olduğunu anlatır mısın lütfen? Başkan önündeki konsola sert bir şekilde eliyle vurdu ve döner sandalyenin üzerinde tam bir tur attı. Howard Strike yüzünde sinirli bir ifadeyle ona döndü. Sayın Başkan, az önce tüm General Joseph Reed kendi inisiyatifiyle harekatı erken başlattı. Bu harekat savaş tarihimizin en zor harekatlarından birisi olabilir. Sözlerinde başka bir anlam vardı sanki. Başkanın biraz susmasını istiyor gibiydi. Teknolojiyi o kadar hızla geliştirmişlerdi ki oturdukları yerden çene çalarken bir yandan da 4. Mekanize Piyade Tümeni'nin silahlarının nişangahını dahi izleyebiliyorlardı. Belki de bu kadar çok teknoloji iyi bir şey değildi. Özellikle yanınızda konuşmayı iş yapmaktan çok seven bir başkan varsa. Rangerlar taburu havaalanında denetimi ele geçirdi diyebiliriz. İyi haberler alınıyor. Ancak halen etraf çok tehlikeli. 50'den fazla Ranger öldü. Pek çok da yaralı var. Helikopterler birkaç dakika sonra havaalanına inmeye başlayacak. Ve sonra hemen geri dönecekler. Bir bölümü daha kuzeye yönlenerek ikinci bir noktada konuşlanacak. Çok hızlı olmalıyız yoksa Rangerların hepsini kaybedeceğiz. Askerler tehlikede mi? Başkan ilk kez mantıklı bir soru sormuştu. Herhangi bir zırhlı harekat görülmüyor ama tehlike büyük. Şiddetli bir direniş var. Bu savaşın uzun sürmesi halinde kazanma ihtimalimiz yok. Hava kuvvetleri özel kuvvet birimlerinin belirlediği noktalara hava saldırısı yapıyor. Yollarda hareket eden her şeye ateş emirleri var. Bu iyi. Aman tanrım, gerçekten buna inanamıyorum. Her şey çok çok iyi gidiyor. Howard hoşnutsuz bakışlarla süzdü başkanı. Bu çılgın herif her şey yolunda diyorsa mutlaka bir sorun çıkar diye düşündü. Ona bu iş uzun sürerse savaşı kazanamayız diyorum ve o hala her şey yolunda diyor. Başkan, şimdi yer birlikleri ile ilgili bazı bilgiler var. Derince bölgesinden hareket eden birlikler Ömerli Baraj Havzası'nın güneyinde büyük bir direnişle karşılaşmışlar. Başkan direniş sözünü duyunca irkildi. Sanki çok olağan dışı bir şeymiş gibi gelmişti kulağına. İyi giden bir operasyon insanı büyük beklentilere sokuyordu. Ne tür bir direniş bu Havdi? Tankların karşımıza çıkacağını sanmıyorum. Çünkü bunların çoğunu yerle bir ettiğinizi söylemiştiniz. Başkan, bu doğru. Bu bir zırhlı direnişi değil. Biraz düşündü ve gelen raporu dikkatli biçimde okudu. Sanırım hafif araçlara yerleştirilen bazı tank savar silahlarının kullanıldığı bir direniş. Pek çok tankı vurmuşlar. Sonra önündeki konsoldaki anahtarlardan birisini çevirip 4. mekanizenin komutanı tüm General Harold Flea'nin telsizini dinlemeye koyuldu. Bunu yaptığında karşısındaki kullanıcının da haberi oluyordu. Harold Flea'nin aracının içinde çok meşgul olmasına rağmen Genelkurmay Başkanı'nın kendisini dinlediğini fark edince ona selam göndermeden edemedi. Selam Hovdi, sanırım direniş haberi size kadar ulaştı ama önemli bir şey yok. Sadece cesurca bir hareket, ancak tanklarımız bu konuyu halletti ve pek çok araç yok edildi. Aynı anda başkan da hatta girdi. Harold, size güveniyorum. 82. başladı. Bir an önce onlarla buluşmanız gerekiyor. Selam Sayın Başkan. Biz de ileri hareketimizi az önce başladık. Bu nedenle benzer direniş haberlerinin gelmesi şaşırtıcı olmasın. Bu çok doğal. Türkler topraklarını savunuyor ve bunun için onları suçlayamayız. Ama bu yaptıklarının sonuçlarına da katlanıyorlar efendim. Harold, başkanın sesi emrediciydi. Evet komutanım, Harold ses tonundaki imayı anladığını belirtir şekilde cevap verdi. Türklerin ne yapmaya çalıştığı umurumda bile değil. Ben kafamda 82. ve 4. mekanizenin bir arada olduğunu hayal ediyorum. Bir an önce bana yetişseniz iyi olur. Sözlerini bir kahkaha ile bitirdi, güzel bir espri yaptığını düşünüyordu. Sayın Başkan, yaptığımız planların yanı sıra düşünmem gereken ikinci şey de askerlerimin hayatıdır. Garip bir şekilde hat kesildi. Başkanın yüzünde şaşkınlık ifadesi vardı ve olayı geçiştirmek için sanki konsolda bir bozukluk varmış gibi anahtarlara vurup düzeltmeye çalıştı. Hover Strike hemen araya girdi ve aslında hoşuna giden olayı kapattı. Sayın Başkan, sanırım uydularla ilgili bir arıza. Ersin'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Denizin üzerinde hareket eden dev araçları görünce korkudan dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. Ne kadardır yürüdüğünü bilmiyordu ama şimdi Ataköy ile Hava Harp Okulu arasındaki sahil yolunun üzerinde bir yerlerdeydi. Mermiler etrafında uçuşuyordu. Çatışmalar Ataköy ile Şirin Evler taraflarına yayılmıştı. Ranger taburları havaalanını savunmaları için yerleştirilen Türk askerlerini hayli uzağa geriletmişti. Yüksek binalardan bazılarında yangınlar görülebiliyordu. Havaalanı sakinleşmişti ve bazı noktalarında alelacele yapılmış küçük savunma mevzileri görülebiliyordu. Ersin'in gördüğü helikopterler artık denizi yalayan bir yükseklikte uçarak karaya yaklaşmaktaydılar. Bir dakika sonra alana inecek ve o bölgede güçlü bir üs kurmaya çalışacaklardı. Tam o anda Ersin bir ses duydu. Dönüp arkasına baktığında yol ile deniz arasında kalan otluk alanda yere yatmış ve üzerlerini otlarla kapatmış bir sürü silahlı adamın olduğunu gördü. Elleriyle ona kendilerine gelmesini söylüyorlardı. Ersin kısa süren bir şokun ardından bir kez daha helikopterlere bakıp koşarak askerlerin yanına gitti ve hemen yere attı kendisini. Askerlerin üzerinde koyu yeşil renk kamuflaj elbiseleri vardı ve yeşil bereler vardı. Hepsi de koca cüsseli insanlardı. Polisin özel harekat timleri bölgeye de yerleşmişti. Sayıları belirsizdi ama havaalanı bölgesini çiçek bahçesine çevirecekmiş gibi de görünmüyorlardı. Hepsinin elinde M16 tüfekleri vardı. Belleri şarjörlerle doldurulmuştu ve kemerlerinden büyük Colt tabancalar sarkıyordu. Birkaç tanesi Efen makineli tüfeklerinden taşıyordu. Bu silahlar Güneydoğu'daki operasyonlarda kullanılmış olan dakikada 1000 mermi atabilen çok etkili makineli tüfeklerdi. Teröristlerin taktığı adla Çılgın Kız. Ersin yere yatınca bir adam sürünerek yanına gelip başkomiser olduğunu söyledikten sonra onu otların altına sokmaya çalıştı. Birazdan helikopterler üzerlerinden geçecek ve alana inecekti. Aslında ateş etseler birkaç helikopter düşürebilirlerdi ama bu onların da sonu olurdu. Nakliye helikopterlerinin tamamı ağır silahlarla donatılmıştı. Ve üstelik onları koruyan Apache helikopterleri de vardı. Tam anlamıyla silahlı bir armadanın üstlerinden geçmesini bekleyeceklerdi. Oğlum bak, şu büyük silahlı adam var ya, hemen onun yanına git ve yanındaki silah kutusunu taşı, tamam mı? Ersin'in bıyıklı, kır saçlı ve korkutucu bakışlı özel tim polisinin söylediklerine karşı çıkmasına imkan yoktu. Tansiyonu neredeyse zirvedeydi ve her an kalp krizinden öleceğini düşünüyordu. Bu düşüncelerle savaşmak zorundaydı. Böyle bir şeyin içinde kalacağını hayal bile edemezdi ama olmuştu işte. Etrafı silahlı adamlarla doluydu ve üzerlerine gelen korkutucu bir güç vardı. Tamam abi diyebildi ancak, yaprak gibi titriyordu. Polis ona güldü ve yuvarlayarak azotedeki efen makineli tüfeğini taşıyan daha da iri ve korkutucu bakışlı polisin yanına gönderdi. Polis Ersin'in ensesine bir tokat vurup geç lan şuraya dedi. Ersin'in hemen yanında koca bir kutu duruyordu. İçi makineli tüfeğin şarjörleriyle doluydu. Ver diye bağırdığımda çıkarıp bana vereceksin, tamam mı? Çabuk olmak için elinde bir tane yedekle bekleyeceksin. Tamam abi, söyleyecek bir şey yoktu. Dev nakliye araçlarının rotorlarından gelen sesler kulaklarını doldurduğunda herkes kas katı kesildi ve öylece bekledi. Ersin nefes bile almıyordu. Kalp atışları 150'yi geçmiş olmalıydı. Bir anda karanlık daha karanlık oldu. Helikopterler karanın üzerine gelince yerde ne kadar toz toprak varsa havalandı. Göz gözü görmüyordu. Hepsinin kulakları sağır olmuş gibiydi. Ersin kendisini çok yalnız hissetti. Kesilmiyordu sesler. Bir ara başını çevirip havaya baktı parmaklarının arasından. Bir kasırganın ortasında gibiydiler. Dev yaratıklar üzerinden geçiyordu. Askerlerin sallanan ayaklarını görebiliyordu. Pencerelerden çıkan uzun namlulu silahları bile görebilmişti. Allah'ım, ölüme ne kadar da yakınım diye düşündü. Kalp atışlarının yavaşladığını hissetti birden. Bu olamazdı. Ölümle bu kadar yakınken hayır normalleşemezdi. Ama olmuştu. Bedeni garip bir biçimde olumlu tepki vermişti. Kalbi hiç olmadığı kadar özgür ve çılgınca atıyordu. Kalp krizi geçirmek korkusu yoktu artık. Bedenine güveniyordu. Şu koca silahlara göğüs gerebilen birisi basit korkularla uğraşamazdı. Dakikaların nasıl geçtiğini anlamadı. Bir süre sonra artık üzerlerinden bir şey geçmediğini fark ettiler. Ancak havaya kalkan tozun yatışması biraz zaman aldı. Başkomiser ayağa kalktı ve diğerlerine yerlerinde kalmalarını işaret etti. Koşarak yolun karşısına geçti, yol ile alanı ayıran alçak duvarın arkasına saklanıp indirme yapan askerleri dürbünle gözlemlemeye başladı. Özel tim polisleri de silahlarını hazırlamıştı. Makineli tüfekçi Ersin'e bakıp sırıttı. Korkma lan. Yok abi. Komiser tekrar eski yerine geldi, koşarak ama bu sefer ayakta durdu. Helikopterlerin hepsi inmiş. Sözlerini tamamladığı anda elektriklerin kesildiğini fark ettiler. Operasyon ciddi anlamda başlamıştı. Bence bu yönde saldırıya geçelim, ne dersiniz? Ersin kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar adamla üzerlerinden geçen düşmana saldırmayı nasıl olur da düşünebilirlerdi ki? Bir an için kendini tutamadı. Abi saçmalık bu, hepiniz ölürsünüz. Burada 50 kişi bile değilsiniz. Bir an bütün özel tim polisleri susup gözlerini Ersin'e dikti. Başkomiser sevecen gözlerle inceledi onu. Çocuk haklı valla. Sonra eliyle otlukların ilerisindeki ağaçlık alana doğru bir işaret yaptı. Ersin de o tarafa döndü, gözlerine inanamıyordu. Yüzlerce beden saklandıkları yerde kımıldanmaya başlamıştı. Hepsi de boğazlarına kadar silaha sarılı olan özel tim polisleriydi. Ersin bir an için nasıl bir yerde olduğunun farkına vardı. Belki de İstanbul'da gerçekleşecek en sert çatışmanın en ön safında durduğunu fark edince irkildi, beti benzi attı. Başkomiser onun bu durumunu anlamıştı. ''Bizimle misin değil misin aslanım?'' Bu soruya verilebilecek tek bir cevap vardı. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Panik atağın korkuyla kelepçelediği kalbi şimdi özgür bir kuş gibi atıyordu. Her yerinin terlediğini fark etti. Gözleri kararıyordu. Eğer kendisine hakim olmazsa olduğu yere yığılıp kalabilirdi. Başkomiserin yüzüne bakarken içine doğan garip his beynine egemen olmaya başladı. Yavaşça aşağılara indi, sıcak bir enerji ve kalbini sarbaladı. Korku duman olup uçmuştu birden. Bedenini terk ettiğini hissedebiliyordu duyguların. Onu yıllarca esir alan korku dolu duyguların. Başını çevirip makineli tüfekçiye baktı. Hemen koşup yanında duran şarjör kutusunu kaptı ve yanına geçti. Ersin de artık savaşa hazırdı. Artık korkuların, hikayelerin ve kişilerin zamanı geçmişti. Artık sadece yaşamak ve var olmaya çalışmak vardı. Bu sırada deniz üzerinde başka helikopterler olduğunu fark ettiler. Özel tim polislerinden bir tanesi yerden 10 metre yukarıdan saatte 100 kilometre hızla gelen Black Hawk helikopterinin tam geliş istikametine geçti ve ayağa kalktı. Efen makineli tüfeğiyle taştan bir kaide gibi duruyordu ayakta. Helikopterin pilotu onu görmemişti. Yandaki silahçının görmesine ise imkan yoktu. Kimsenin beklemediği bir noktada gelen helikopterler şimdi 3 tane olmuştu, önlerinde duruyordu. Helikopterler yaklaşık 100 metreye geldiklerinde özel tim polisinin makinelisi alev kusmaya başladı. En öndeki Black Hawk'un ön camı parçalanmıştı. Pilotların ikisinin de başları yana düşmüştü. Bilinçlerini yitirmiş gibiydiler. Helikopterden önce beyaz bir duman çıktı ve sonra beyazlık koyu siyah bir dumana dönüştü. Helikopterin denize düşmesi sadece 5 saniye sürmüştü. Diğer iki Black Hawk helikopteri ise hemen yanlara doğru açılmıştı ve yanlardaki pencerelere takılı 4 namlulu makineli topu ateşlemeye başlamışlardı. Bu ateş sonları oldu. Gizlenen özel tim polisleri nişan alarak silahçıları alınlarından vurdu. Sonrasında da uzaklaşmaya çalışan helikopterlerin pilotlarını hedeflediler. Black Hawk'lar hızla uzaklaşırken beyaz dumanlar çıkarıyorlardı. Nasıl olsa düşerler birazdan diye düşündü özel tim polisleri. Bu arada havaalanına inen Amerikan askerleri çoktan etrafı saran polislerle savaşa başlamıştı. 82. Hava İndirme Tümeni helikopterlerinin bir bölümü havaalanında Ranger'lar tarafından nispeten güvenli hale getirildiği sanılan kısma iniş yaptı ve sonradan farkına vardıkları özel tim polisleriyle şiddetli bir savaşa başladılar. Helikopterlerin bir diğer bölümü ise hızla Seyrantepe yönünde kuzeydoğuya doğru yola çıktı. Bu yaptıkları gerçekten de çılgıncaydı. Havaalanına inmek daha mantıklıydı ama operasyon gitgide mantıktan uzaklaşıyordu. Hem alandaki savaş nedeniyle tekrar kalkmaları mümkün olmayabilirdi. Amerikan savaş kurmayları askerlerden aldıkları verimi azamiye çıkarmak için onları daha fazla riske atmaktaydılar. Sesleri ve cüsseleriyle görenlerde korku yaratan dev kuşlar alçaktan uçarak neredeyse ölümüne bir hareketle gecekondu mahallelerinin üzerinden geçip hedeflerine yönelmişti. Helikopterler çeşitli yerlerden uçak savar ateşine maruz kalıyordu. Bu ateş nedeniyle bazı Amerikan helikopterleri vuruldu ve mahallelerin üzerine metal yığınları halinde düştüler. Karanlık sabah kendisini parçalı bulutlu bir güne teslim ederken mahallelerin üzerinden geçen askerler Amerikan hava bombardıman etkisini ilk kez bu kadar açık olarak görebiliyordu. Herhangi açık bir hedef olmayan mahallelerde dev kraterler ve yanmış evler vardı. Hiçbirisi kaç insanın öldüğünü, nasıl öldüğünü bilemezdi. Ama buralar savaştan önce kazandıkları birkaç kuruşla geçinme savaşı veren insanların yaşadıkları yerlerdi. Helikopterlerin camlarından aşağıya bakan askerler araçlarının vurulup düşmemesi için dua ediyordu. Hele o mahallelerde düştükleri takdirde kurtulanların başına neler geleceğini düşünmek bile istemiyorlardı. Az önce düşen bazı helikopterlere halkın nasıl üşüştüğünü görmüşlerdi. Oradan canlı kurtulmaktan daha kötü bir şey olamazdı. Pilotlar aralıklarla füze yanıltıcı sistemlerini devreye sokarak olası bir saldırıya karşı şanslarını arttırmak istiyordu. Etrafa ışıltılı yanıltıcılar saçarak uçan cisimleri gören erken uyanmış insanlar korkuyla pencerelerini kapatıp perdeleri çekiyordu. Askerler artık sokaklarda insanların olduğunu görebiliyordu. Sabah olmak üzereydi. En öndeki helikopterin hızla yere doğru alçalmaya başlamasıyla diğerleri de onu izledi. Yaklaşık 60 helikopter peş peşe ormanlık ve yeşillik araziye yaklaştı. Tekerleklerini yere koymadan askerlerin hızla boşaltılmasına imkan verecek bir yükseklikte hover pozisyonunda durdular ve beklediler. Dakikalar süren boşaltmanın ardından hızla Marmara Denizi'ne doğru yöneldiler. En kısa sürede denize ulaşmalı ve İzmit'teki üslerine gitmeliydiler. Pilotlar heyecandan titremeye başlamıştı. Bu nasıl bir saçmalıktı? Hala vurulmamış olduklarına inanamıyorlardı. Bu düşünceleri çok uzun sürmedi. Denize ulaşmalarına fazla bir zaman kalmamışken yerden yoğun bir ateş açıldı. Yerdeki birkaç noktadan açılan makineli tüfek ateşiydi bu. Aynı sırada ilerleyen helikopterlerin neredeyse hepsi vuruluyordu ama bu ateş onları düşürecek silahlardan gelmediği için şanslıydılar. Arkadan gelen pilotlar durumu kurtarmak için dağılarak havada kaotik bir görüntü oluşturdu. İzli mermiler uçan araçların dış çeperlerine çarpıyor ve orada sönüyordu. Bir süre sonra yalpalayarak ilerleyen helikopterler gözden kayboldu. Seyrantepe'nin ormanlık arazisine bırakılmış olan Amerikan askerleri kendilerini getiren helikopterlerden birisinin vurulduğunu ve düştüğünü gördüler. Diğerleri kendilerine açılan ateşten kurtulmayı başarmıştı. Hikmet Pars nerede olduğunu kimsenin bilmediği bir evin geniş bodrum katında etrafında toplanmış olan subayları ve diğer güvenlik güçlerinin amirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyordu. Amerikan ordusu Türkiye ile ilgili her türlü bilgiye sahip olduğu için tamamen anlık olarak seçilen bir yere kurulmuştu bulundukları karargah. Askerlerden birisinin bir tanıdığının apartmanının bodrum katı gerçekten modern araç gerecin koyulmasına yetecek kadar genişti. Şimdilik kimse burasının yerini bilmiyordu. Mümkün olduğunca gözlerden uzak durmak gerekiyordu ama bir süre sonra bu nokta pek çok insan tarafından bilinir hale gelecekti. Öyle ki çok sayıda insanın bir arada bu binaya girmesi bile tehlikeliydi. Şans faktörü savaşta bazen önemli bir avantaj ya da dezavantaj oluşturabilirdi. Bu sabah İstanbul hava saldırılarıyla uyandı ve hemen arkasından aldığımız bilgilere göre şimdiye kadar yapılan en büyük ve en riskli helikopter saldırısıyla Amerikan askerleri resmen İstanbul içine sızmış durumda. Gelen bilgiler havaalanında kontrolün onların elinde olduğunu gösteriyor. Geceden başlayan özel birlik taarruzu neticesinde savunmadaki askerlerimiz Ataköy ve Şirinevler istikametinde geri çekilmiş durumda. Ancak özel timlerin yaptığı bir saldırı neticesinde çok kayıp verdiklerini biliyoruz. Savaşın maliyeti onların içinde her saniye artıyor. Her şey düşündüğümüz gibi gerçekleşiyor. Onları eğer buraya gelirken durdurmaya çalışsaydık kayıplarımız çok olurdu ve en kritik kuvvetlerimizi kaybederdik. Hikmet Paşa konuşurken sürekli olarak İstanbul haritası üzerinde belirlenen noktaları eliyle işaret ediyor. Bir yandan konuşurken bir yandan da düşünüyordu. Ne yazık ki şimdi karşısında Türkiye değil İstanbul haritası vardı sadece. Ülkenin geri kalanı ile bağlantıları kesilmişti. Pars oradaki subayların bir şekilde halkla beraber çalışıp işleri yolunda tuttuğuna inanmak istiyordu. Ankara'nın ne durumda olduğu ile ilgili bir bilgi de gelmiyordu epeydir. Büyük bir sorumluluk omuzlarına yüklenmişti. Koskoca bir direnişi örgütleyip organize etmek zorundaydı. Eğer direniş organize hale gelmezse dağınık kalır ve bir etki gösteremezdi. Neden daha önce bu riski düşünüp gerekli önlemleri alamadık diye kızdı kendine. Şimdi tek yapması gereken bu şehri saldırıdan kurtarmaktı. İçinden bir ses Amerikan harekatının İstanbul'da bir dönüm noktası olduğunu söylüyordu. Eğer onları burada durdurabilirse bir şeylerin değişeceğinden şüphesi yoktu. Ancak düşünmeden de yapamıyordu. Kıbrıs'taki 60 bin Türk askeri ne durumdaydı? Uzun zamandır saldırı altında olmalıydılar. İkmal açısından kötü durumda olmaları da kaçınılmazdı. Ve Rumlar her an ileri harekete geçebilirdi. Aynı şey diğer sınırlar için de geçerliydi. Allah kahretsin, kesinlikle bir baskına karşı hazırlıklı olmalıydık diye düşündü.